Ayrım 11.
Sayfa 155. Bir de şimdi kaçırdığı fırsata yanıyor, içinden alıp alıp veriyordu. Biliyordum, sezmiştim koca Osman'ın evinde bir şey olduğunu. Kamerana durmadan kıpır kıpır ediyor, bir yerde duramıyor, hep evine doğru, evinin kapalı kapısına bakıyordu. Keşke eve girseydim diyordu. Birkaç kere eve girecek olmuş, sonra da nedense bundan vazgeçmişti. İşte buna yanıyordu. Nasıl bir adamdı acaba? İnce Mehmet nasıl bir kimseydi? Koca Osman da onun bu merakını sezmiş gibi uyanır uyanmaz hemen İnce Mehmet'i ona gene anlatmaya başlamıştı. Bir gözleri var, iri, kocaman. Yüzüne bakınca iri, ışıl ışıl, yalp yalp eden gözden başka bir şey göremezsin. Öyle sert ki gözleri, uzun bir süre gözlerine bakamazsın, yüreğin hop eder. Onu kimse vuramaz ya, vurulursa yanarım. Hem de yaşamam, ölürüm. Hem de onun tetikteki parmağı öyle bir işler, öyle bir işler. Parmak uğunur göremezsin, ona kurşun geçmez. Gene gelecek. Gene gelecek derken Ferhat Hoca'nın gözlerinin içine yalvarırcasına gözlerini dikti bekledi. Ferhat Hoca da yüreğindeki bütün inancı sesine toplayıp ona karşılık verdi. Gene gelecek. Bölüm 20. Çok güneş vardı, çok sıcak. Atın koyu gölgesi yanı başında durduğu bir kuyu gibi derin yemyeşil göleğin üstüne düşüyordu. Gökyüzünün çok uzağında yücesinde ak bulutlar yığını apaydınlık ışığa batmış dolaşıp duruyordu. Ak bulutun gölgesi nereye düşmüş, bulutun gölgesi ortalarda yok. Yeşil göleğin kıyısında bitmiş sığır kuyruğu otlarına, böğürtlenlere, bir mavi yarpuz çiçeğine arılar peteklerini kurmuşlar. Binlerce arı yeşil göleğin üstünde vızıldaşıp duruyorlar. Bir de çok iri yeşil sinekler, bir de örümcekler geniş ağlarını güneşe germişler. Yollarda kırık cam ışıltıları uzaktaki Seyhan Irmağı'nın yanan şavkı ovaya vuruyor. Ovada keskin bir ışık bir kılıç gibi bir parlıyor bir sönüyor. At taş gibi hiç kıpırdamıyor, gözlerine parça parça ışık dilimleri vuruyor, sönüyor. At sağ küreğinin üst derisini habire oynatıyor. Oraya da durmadan kara sinekler konuyor. At başını kaldırdı, burun deliklerini genişletti, bir iyice gerdi. Sıcak havayı uzun bir süre kokladı, sonra başını toprağa indirdi. Toprağı da tozları burun deliklerinden salıverdiği soluklarla püskürterek kokladı. 4-5 sefer başını havaya kaldırdı, havayı içine çekti, sonra gene yere indirdi. Başının yöresinde büyük bir sinek vızıltılarla dönüyordu. Biraz sonra yağız at başını burnuna sinek kaçmış gibi çırpmaya sallamaya başladı. Sonra ne oldu ne olmadı şaha kalktı. Şaha kalkmış olarak kendi yöresinde iki kere döndü. Sağrısı çukurlaştı. Yeşil göleğin yöresine dolu dizgin 3 kere döndü sonra durdu. Uzun uzun bütün ovayı dolduran uzun çınlayan bir sesle kişnedi. Kişnedikten sonra gene öyle dimdik göleğin kıyısına dik elde kaldı. Hiç kıpırdamadı. Büyük kara gözlerinin akı kanlanmıştı. Sağ ayağındaki biçimli, bilezik gibi takılmış sekili otlardan gözükmüyordu. İki arka ayağının nalı atmıştı. İnce bir yel çıktı. Uzaklarda bir de küçücük ama hızlı gelen bir toz direği parladı. Atın kürek kemiğinin üstü seyiriyordu. Sinek falan yoktu. At esen yelle parlayan toz direğiyle birlikte kuyruğunu da usuldan sallamaya başladı. Kır atın üstündeki Adem 3 gündür onu arıyordu. Bakmadığı delik, girmediği bük kalmamıştı. Yağız atı hiçbir yerde görememiş, içindeki korku azmıştı. Hiç mümkünü yok, bu atta bir şeyler var diyordu kendi kendine. Ve kafasından bu düşünceyi atamıyor, üstelik de bu düşünce gittikçe onun bütün devinimlerini içine alıyordu. 3 gündür arıyorum, ovada aramadık, hiçbir yer bırakmadım. Sazlığın girilebilecek her yerine girdim. Yok, yok, yok. Adem o geceyi Yobazoğlu'nun huğuna, Yağız atın ahırına ateş verdikleri o geceyi olduğu gibi gözünün önüne getiriyordu. Ateş verir vermez huğ birden kar gibi alışıvermişti. Hem de yalımlar bir anda bütün kapıyı alıvermişti. Bir mucizat olmamış olsaydı bu atın o yangından kurtulmasının hiçbir mümkünü yoktu. Nasıl kurtuldu yangından Yağız at? Şimdi 3 gündür nasıl görünmüyor? Bunda bir hikmet-i hüda var. Bir an inanılmaz bir korku dalgası geliyor, bütün yüreğini bedenini sarıyor, eli ayağı kesiliyordu. Bu atı vuramam diye düşünüyordu, kimse de vuramaz, vurursam elim kolum çont olur. Atı vurursa başına büyük belaların geleceğine inanıyordu. Bir yandan atla hiç karşılaşmak istemiyor, bir yandan da onu görmeye can atıyordu. Bindiği kır atın önünden fırt fırt durmadan kırlangıçlar geçiyordu. Şimdi Kerimli altından Tarsus'un çiftliğine doğru gidiyordu. Burada Akçasaz bataklığının kıyısında kamışlar göğe ağamışlar, her birisi bir ağaç kalınlığında. Burası kamış ormanı. Adem şu kamışlığın içine gireyim diye düşündü. Kamışlığın orta bir yerinde tümsekli soğuk çakıl taşlı bir çaygara olacaktı diye ansımaya çalıştı. Attan indi, atı bir söğüt ağacına bağladı, kamışlığa yürüdü. Kamışlığa gelince durdu, gene korku gelmiş yüreğini bürümüştü. Kamışlığın kıyısı fır dolayı suydu. Çarıklarını çıkarmadan, şalvarını çemremeden suya girdi. Bir süre kamışlığın içinde yürüdü. Kamışlıkta çok eşek arısı peteği vardı, çok sarıca arı. Örümcekler çok da ağ germişlerdi. Ayağı uzun oklu birkaç yumulmuş kirpiye çarptı. Çok uzun bacaklı bir kuşun yanından geçti. Kuş neredeyse Adem'in boyu kadardı. Adem tam yanından geçti, elini uzatsa tutacaktı. Kuş hiç aldırmadı, kıpırdamadı bile. Sadece kapalı gözlerinden birisini bir an için açtı, hemencecik de kapadı. Kamışlığın içi serindi, karanlıktı. Adem dikkatli yürüyordu. Kamışlıkta zehirli yılanlar çok olurdu. Adem, burada da değilse bu at nerededir diyordu. Göğe çekilmedi ya bu zıkkımın kökü, elbet bir yerdedir. Çaygarayı buldu, suyun ağzına uzandı, dudaklarını suya soktu, emer gibi içmeye başladı. Neden sonra derin bir soluk alarak çaygaranın başından doğruldu. Dizleri çamur olmuştu, çırptı. Bu at bulunmaz, bulunsa da vurulmaz, vurulsa da o atı vuran iflah olmaz. Belki ölmez ama yılın yılın sürünür, ölmekten beter olur. Ölüme can kurban, yetiş güzel ölüm diye bağırır. Kamışlığı aradı, korktu, sevindi, ta öteki ucuna bataklığa kadar gitti geldi. Hep o kıpırdamayan kuşlardan görüyordu. Kamışlığı dışarıya çıktığında gün aşağılara inmiş gitmişti. Çok iri bir çiçek gördü, turuncuya mora çalıyordu. Üst üste açmıştı, bir kuşa da benziyordu. Yağız at kuş donuna girendir, kırlangıç olup önünüzü kesendir. Önünü kestim, bıyığına sıçtım Adem diyendir. Boyuna üst üste durmadan içinden tekrar ediyordu. Kırlangıç donuna girdim. Bir kırlangıç, iki, üç, beş, on kırlangıç donuna girdim. Önünden geçtim, bıyığına sıçtım. Bir türlü bu tekrarlamanın önüne geçemiyor, öfkeleniyor, deliriyor ama içi habire tekrarlıyordu. Önünden geçtim, bıyığına sıçtım. Bir ara daldı, bir uykuda gibi dolaşıyordu. Şu uzun bacaklı yeşil kuş yağız at olmasın. Tüfeğini yeşil kuşa doğrulttu, korktu, geri indirdi. Gene doğrulttu, daha fazla korktu bu sefer. Eli makina gibiydi, bir nişan alıyor, bir indiriyordu. Devinimleri öyle çabuklaştı ki sanki Adem'in eli uğunuyordu. Birden tüfek patladı, tüfek patlar patlamaz da yeşil, uzun bacaklı kuş cansızmışçasına yere düştü. Hiç kıpırdamadan oracağa serildi. Adem vardı, kuşu tuttu, kaldırdı. Kuşun çok uzun, Adem'in boyunun iki misli uzun kanatları açıldı. Adem kuşu yere fırlattı, çabuk çabuk kamışlığı çıkmaya başladı. Çabuk çabuk da düşünüyordu. At gözlerinin önünden aynı hızla geçiyordu. Yağız at silkinip incecik, kapkara, kederli gözlü bir ceren oluyordu. Ağaca ceren. Ağaca ceren silkinip bir kız oluyordu, hem de bir peri kızı. Sonra kuş oluyordu at, bir üveyik. Üveyikten bir burruk, yani bir yağmurcuk kuşu donuna dönüyordu. Güzel, biçimli, gagalı, son mavi. Mavi yağmurcuk kuşundan sonra son mavi bir duman örtüyordu Anavarza Ovası'nın üstünü. Duman oluyordu at, sonra toplanıyor duman, bir kavak ağacı oluyordu, tellice kavak. Tek başına düz ovanın ortasında. Kavak su oluyor, toprağın üstünde apaydınlık yuvarlanıyor. Su mor çimenli bir koru oluyor, koru bulut oluyor, bulut Anavarza Kalesi'nin üstüne ağıyor, bir ejder oluyor. Adem dehşet korktu ejderden. Ejder 72 dilini uzatmış, kıpkırmızı yalımdan üstüne üstüne geliyor. Koşarak kamışlığı çıktı. Aydınlık yüzüne taş gibi çarptı, keskin. Gözleri kamaştı. Bir süre gözlerini yummak zorunda kaldı. Açlığında kırat az ilerisindeydi. Kırata atladı, dolu dizgin sürdü. Kırlangıçlar gene fırt fırt yüzlerce önünden geçmeye başladılar. Önünden geçtim, bıyığına sıçtım. Adem atı kırbaçlamaya, üzengilemeye başladı. Hakkı inkar edilmez, kır atla beter koşuyordu. Koşuyordu ama kırlangıçlar da gene sürülerce önünden geçiyorlardı. Ve içindeki ses boyuna tekrar ediyordu. Kır at bir sel yatağına düştü, sonra bir göl çukuruna. Bir büklüğe girdi, birkaç hendek atladı. Gittikçe de yavaşladı, sonra kendi boyunca bir hıltanlığa girdi. Hıltanlığı sökemedi, orada durdu. Yağız at kuş oluyordu. Önünden geçtim. Kırmızı bacaklı bir leylek. Bıyığına sıçtım. Altın gözlü, kocaman kanatlı bir koca kartal. İncecik bir tazı oluyordu. Önünden geçtim. Bir kara yılan oluyordu. Ulu bir çınar ağacının gövdesine dolanmış. Çınar ağacının ta tepesindeki kuşun yuvasındaki civcivleri yemek için tepeye doğru çıkıyordu. Başını yuvaya uzatıyor. Kıpkırmızı yalım gibi çatal dili civcivlerin tam üstünde. Adem işte tam bu sıra davranıyor. Bir kurşunda yılan ta ağacın üstünden aşağılara sarkıyor. Ölü. Anladı uzun. Önünden geçtim. Adem felç oluyor. Titrek İsmail gibi durmadan eli ayağı titriyor. Eli bir yana, ayağı başı gövdesi bir yana gidiyor. Titrek İsmail dehşet nişancı, yakışıklı bir gençmiş. Uçan turnayı gözünden vururmuş. Bir gün av avlarken karşısına bir geyik çıkmış. İnce, nazlı bir geyik. İsmail içinden geçirmiş. Vurma şunu İsmail. Otlar, çiçekler, taş, toprak dile gelmiş. Amanın ha, vurma İsmail. İsmail'in tetikteki parmağı duramamış. Bir de bakmış İsmail geyiğin yerinde bir el kadar çok parlak bir duman. Tüfek elinden düşüvermiş bu anda da. Başlamış titremeye. Ağzında dili de köpürerek titremiş. Adem gözlerine inanamadı. Elini gözüne siper etti. Bir daha baktı gene inanamadı. Ama öyle kıpırdamadan güneşe serilmiş duran, başı da dimdik Yağız attan başkası olamazdı. Bir an ne yapacağını şaşırdı, tüfeğini doğrulttu. At çok uzaktaydı ama gene tetiğe bastı. Eli, ayağı, bütün bedeni titriyordu. Bir an içinden geçti, titrek İsmail gibi oldum. Atın bulunduğu yere baktı, at şaha kalkmış, gerilmiş, ön ayaklarını göğe yukarı uzatmış, göğe ağamıştı. Sanki göğe tırmanıyordu, kanatlarını göğe uzatmış bir efsane kuşuna benziyordu. At bu halde göğe ağmış, ne kadar kaldı Adem de farkında değil. At ön ayaklarını bir yere vuruyor, sonra yeniden göğe ağıyordu. Bir tuhaf, görülmedik at oyunu oynuyordu. Bacakları uzun, ince, soylu gövdesi geriliyor, uçuyor, sonra rahatlıkla çözülüyordu. Adem tüfeğe bir daha davrandı, ata bir daha ateş edecekti. Eli o kadar titriyordu ki tüfeği düz tutamadı. At bir daha şaha kalktı indi, sonra uzun, çın çın bir sesle kişnedi. Kişneme bütün Anavarza Ovası'nda çınladı. Anavarza kayalıklarında da uzun bir süre yankılandı. Sonra Yağız at gün batıya Anavarza köyüne doğru aldı yatırdı. Onu gören Adem'in altındaki kır atla aldı yatırdı. Yoksa Adem'in Yağız atı kovalayacak hali yoktu. Öndeki Yağız at öylesine bir koşuyordu ki upuzun oluyor, sanki karnı yere değiyordu. Adem'in altındaki kır at da iyi koşuyordu ve koştukça rüzgar yapıyor, bu esen yel yavaş yavaş Adem'i kendine getiriyordu. Yağız at az bir zamanda Anavarza kayalıklarının ardına, Anavarza köyünün oralara indi. Sonra yönünü Hacılar Kamışlığı'na döndü. Hacılar Kamışlığı'na aynı hızla döndü, Akçasaz'a vardı. Gittikçe hızı kesiliyordu ama kır atı da epeyce aralamıştı. Yağız gitti Akçasaz'ın kıyısındaki top söğütlerin orada dimdik durdu. Onun orada durduğunu gören Adem sevindi. Ne eli titriyordu ne bir şey. Birden iyice nişan aldıktan sonra tetiğe çöktü. Baktı ki Yağız at ortalıkta yok. Sır olmuş gitmiş. Öfkelendi, korktu, kendine acıdı. Günlerdir bir atın ardındaydı. İn mi, cin mi, peri mi, şeytan mı bir atın ardındaydı. İtler gibi sürünüyordu. Bu atı vuramadan dönerse adamlığı bitecek, ekmeği kesilecek. Karısı da kendisi de ırgatlıkla sürün ha sürün edeceklerdi. Bütün mutlulukları şu atın vurulmasına bakıyordu. Bir de zoruna gidiyordu. Bir at cin de olsa, peri de olsa, ermiş de olsa, yüz dona da girse nasıl vuramıyordu? Bunca yılın pireyi sek gitmez Adem'i. Atın durduğu top söğütlerinin yanına geldi. Kır attan indi, bir ağaca bağladı. Puslu bir alacakaranlık çökmüştü. Eğildi Yağız'ın durduğu yerin toprağına baktı. Kan var mı diye. Sonra Yağız'ın izini sürerek bataklığa yürüdü. Az sonra önüne fokurdayan sıcak derin sular çıktı. Birden arkasında karanlığı yırtan bir kişneme duydu, tam 50 adım ötesinde. Geriye döndü, sazlardan başka bir şey göremedi, koşarak çıktı. Bağlı kır atla Yağız at koklaşıyorlardı. Bu fırsat kaçırılmazdı, hemen diz çöktü, nişan aldı, tetiğe bastı. Kurşunun sesinden boşa gittiğini anladı. Arka arkaya 4 el daha ateş etti. Bir de baktı, 2 at yan yana koşuyorlar. Kır at da yularını koparmış, Yağız'la birlikte narlı kışlaya doğru süzülüyorlar. Adem orada bataklığın kıyısında çiçek açmış yarpuzluğun içinde durdu kaldı. Atlar narlı kışla altından geriye kırdılar. Tam Adem'in önünden süzülüp geçerlerken deliye dönmüş Adem diz çöktü. Bir iyice gözledikten sonra tetiğe bastı. 5 kurşunu da arka arkaya boşalttı. Atlardan birisi düştü. Birkaç kere ince ince kişnedi. Uzun debelendi karanlıkta. Bölüm 21. Puslu, yapış yapış ağır bir geceydi. Gökte çok parlak olmayan bir iki yıldız ışılıyordu. Sağda solda yamaçlarda çoban ateşleri yanıyordu. Mehmet gittiği yolu çok iyi biliyordu. Küçücük, kayalıklı bir keçi yoluydu. Sarı Ümmet'in evine çıkardı, orman uğulduyordu. Ortalıkta çık yoktu başkaca. Mehmet üstündeki büyük ağırlığın altında bile bir yere dokunmuyor, yürürken hiç ses çıkarmıyor, kayar gibi ayakları yere değmiyormuşçasına gidiyordu. Halbuki ağırlığı çoktu, bedenine 3 koşar fişek bağlamıştı. 2 koşar fişeği de sağlı sollu omuzlarından geçirmişti. Tüfeği, kaması, dürbünü, bombaları, tabancası bir hayli ağırlık. Mehmet yürümeye, böylesine küçük patikalardan keklik gibi kaymaya alışkındı. 2 gündür dağlardaydı, çok çabuk yol alıyordu. Hiçbir askerle, jandarmayla, köylüyle karşılaşmamıştı ama kuşkulanmıştı gene de. Havada bir şeyler vardı, bir pusu, bir bekleme. Ta aşağılarda Nürfet'in oralardan geçerken kulağına tüfek sesleri gelmişti. Belki küçük bir çarpışmaydı. Çok uzun sürmediğine göre pusuya düşen eşkıya ya vurulmuş ya da teslim olmuştu. Mehmet onun için çok tedbirli yürüyor, sapa yollardan gidiyordu. Büyük ağaçlı bir ormandan yürüyordu. Usul esen yelde bile sallanan ağaçlar gıcırdıyorlardı. Ümmet'in evine yaklaşmıştı, vakit gece yarısını geçiyordu. Ümmet'in evinin oralardan iri çoban köpeklerinin ürüşmesi geliyordu. Gecenin bu vaktinde köpek ürüşmesi hayra alamet değildi. Mehmet üst baştaki yamaçtan Ümmet'in damının üstüne kayıverdi. Yavaşça ayağını damın toprağına 3 kere vurdu. Sarı Ümmet uykuda da olsa bu sesi duyar, hemen dışarıya çıkardı. Eğer dışarıya çıkmazsa bilinmeliydi ki ya evde yoktur ya da çok büyük tehlike vardır. Mehmet sabırsızlandı. Ayağını 3 kere daha sert vurdu dama. Az sonra bir ayak sesi duydu ama çok yavaş. Karartı duvarı dolandı, sürünerek yamaca tırmandı. Yamaçtan kayarak dama indi. "Yat Mehmet," dedi. Mehmet hemen usulca yere uzandı. Sarı Ümmet, "Evin içi asker dolu, ahırda da Kara İbrahim'in çetesi," dedi. Ağzını Mehmet'in kulağına yapıştırmış konuşuyordu. "Seni arıyorlar, ev ev, delik delik, köy köy seni arıyorlar. Senin Toros'a döndüğünü duymayan kalmamış. Kim gördü seni Allah aşkına?" Mehmet, "Bilmem," dedi. "Kim gördü bilmem ki, herhalde görev olmuştur." "Bu sefer seni öylesine canlarını dişlerine takmışlar, arıyorlar ki sorma. Ali Safa Bey, öteki ağalar başına para bile koymuşlar. Yüzbaşı Faruk konuşurken duydum. Birkaç ay Toros'tan silin. Ararlar, ararlar, bulamazlar, sonra da bırakırlar. Bu fırtına dininceye kadar sen buralardan uzaklaş. Dur, burada bekle, sana mermi buldum, belki giderken dövüşürsün." Sarı Ümmet damın duvarından aşağı kaydı. Az sonra bir elinde bir torba mermi, bir elinde de bir azık çıkınıyla geldi. "Al bunları," dedi, "sizin köye de hiç uğrama. 2 aydır jandarma sizin köyün üstünde dövünüyor." Mehmet, "Bizim köyde ne var ne yok," derken Sarı Ümmet sözü ağzından aldı. "Daha fazla durma burada. Sizin köye gelince olduğu yerde olduğu gibi duruyor. Amanın, hiç uğrama, tuzağa düşersin. Dağı taşı asker talamış, mukayyet ol. Bu köylüler kudurmuşlar. Babansa, kardeşinsa da gözükme. Tez günde Torosları bırak. Haydi güle güle." Karanlıkta elini uzattı. Mehmet'in buz gibi olmuş elini sıktı. Damın duvarından aşağı kayıverdi. Mehmet de bir anda yamacı tırmandı. Ormana karıştı gitti. Bildiği çok gizli bir keçi yolunu ayak yordamıyla buldu. Çok hızlı yürüyor, yüreğindeki korku büyüyordu. İçi karmakarışık. 4 karanlık duvarı arasında kimsiz kimsesiz, dostsuz, yapayalnız öyle kala kalmıştı. Bir dünyada asker, bir de köylüler. Dağ taş asker, köylüler, ağaç, ot, uçan kuş, yerdeki karınca, herkes, her canlı da düşman. Dehşet bir umutsuzluk dünyasını karartıyordu. Gittikçe de içindeki köye karşı hasreti artıyordu. Gitse başına gelecekleri biliyordu. Sağ kurtulmasının hiç mümkünü yoktu. Ama çok deli gibi merak ediyordu. Köylü ne olmuştu? Çakır dikenliğe daha toy düğüne ateş veriyorlar mıydı? Durmuş Ali emmi yorgun başlı bacağını havaya kaldırarak halay çekiyor muydu? Hürü ananın kızgınlığı geçmiş miydi acaba? Amma da öfkeli bir kadındı. Öfkesinden toprak titriyor, yer gök sarsılıyordu. Herkesin öküzü herkesin miydi? Herkesin sürüp ektiği toprak. Çok, çok şey öğrenmişti bu birkaç yılda. Ama çok. 10 ömür yaşasa bir insan şu Mehmet'in öğrendiklerini zor öğrenir. Ali Safa Bey, Arif Sahin Bey, öteki Çukurova ağaları, Mehmet uzun bir süre Çukurova ağalarının kendisine niçin düşman olduklarını anlayamamıştı. Abdi Ağa'yı öldürmüştü. Abdi Ağa onların akrabası değildi ki. Mehmet onlara ne yapmıştı da salt kendisi için bütün Toros'u jandarmayla doldurmuşlardı. Daha da bunun sebebini o kadar anlayamıyordu ya doğrusu. Niçin öteki eşkıyalara bu kadar düşman değillerdi? Üstelik de birçok eşkıyayı da koruyorlardı. Ağaları beyleri anladık diyelim, köylülere ne oluyordu? Nereye giderim ben diye düşündü. Bütün Fırat dolaylarına, dil bilmez Kürt ellerine dolaştım geldim. Sığınacak bir yer bulamadım. Bu dünya bana dar geldi. Gene döndüm koca Toros'a. Kimse bilmez nerede kalır ölümüz. Ben Toros'a ölmeye geldim, baba toprağıma. Ölüm burnuma burcu burcu kokuyor. Bir eşkıya adamı ince Mehmet olmuş birisini ağaların beylerin horladığını dünya kabul etmiyor sarı ümmet ağam. Yeryüzü gökyüzü kabul etmiyor. Nereye giderim ümmet ağam? Bir kanadı kırık kuşum ki el kadar da olsam beni hiçbir çalı kabul etmiyor. Gidecek kaçacak bir yer düşünüyor bulamıyor köpürüyordu. Koca Osman dedik evine sığındık. İyi adam, has adam, baba adam, can adam ama çocuk adam. Herkese evinde olduğumu söylemek için can atıyordu. Bereket kameranaya. Çukurova'nın düzünde jandarmaya bir yakalanırsan kurtulmanın mümkünü yok. Artık Çukurova ağaları bayram edip sevinirlerdi. Ormanın içinde keçi yolunda gecenin ortasında dikildi kaldı. Yönünü nereye dönse gidecek hiçbir yeri yoktu ki. Yönünü nereye dönsün? Bir süre öyle gecenin altında ayakta dimdik durdu kaldı. Çok şeyler düşündü. Düşünceler kafasına inanılmaz bir hızla geliyor, çok üşüyorlardı. Anası geliyordu gözlerinin önüne. Hatice, çocuğu, Iraz Hatun, koca Süleyman. Koca Süleyman deyince içinde bir sıcak, aydınlık, umut ışığı çaktı. Bir de Kerimoğlu vardı. Bir de Cabbar vardı. Yiğit oğlandı, dostu oğlandı Cabbar. Evlenmiş, iki de çocuğu olmuş, biri kız, biri oğlan. Cabbar'a gitse, Cabbar'ı boş bırakmazlar, koca Süleyman'ı da. Kerimoğlu'nu da, dağlarda iş yok. Ama nereye? Yakınlarda bir mağara olmalıydı, sabaha da az kalmıştı. Neredeyse ortalık ağaracak, yönünü mağaraya döndü.